Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Hordat 1400, Hicri Kameri 7 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 18 Haziran 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Yeşil Iğdır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Cabbar Şiktaş ile Şuşa Beyannamesi üzerine yapılan röportaj, Ayetullah Hamenei'nin İran başarılarındaki yeri, İran ve Hindistan İşbirliği alanları ve fırsatları, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim ve İran'ın Doğa Harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran halkı bugün düzenlenen seçimlerde adeta destan yazdı. İslam İnkılabı rehberi seçim günü İran milletinin günüdür dedi. Galibaf seçimlerin dini demokrasinin sermayesi olduğunu bildirirken İran Dışişleri Bakanı Zarif kendi kaderini belirleme halkın en önemli hakkıdır dedi. Tüm General Selami İran milletinin her oylamada düşmana adeta füze attığını söyledi. Amerikalı yetkili İran'ın nükleer faaliyetinin barışçı olduğunu itiraf etti. Zarif, Amerika yaptırımları kaldırmalıdır dedi. Türkiye'de 12 ilde IŞİD operasyonunda 61 gözaltı kararı çıktı. Şimdi haberler.
İran halkı bugün düzenlenen seçimlerde İslam İnkılabı rehberinin davetine icabet ederek şehitlerin kanının korunması ve İran'ın daha da gelişmesi ve ilerlemesi için coşkulu ve görkemli bir şekilde sandıklara gitti. Bugün büyük İran milleti seçimlerin büyük milli sınavının galibi olmak için yeniden sahneye çıktı. Bu İran halkının ve liderlerinin hikayesi, destanın görkeminin ve İran'ın farklı bölgelerinde sandıkların varlığının hikayesidir. Oy verme sürecinin başlamasından dakikalar önce seçmen büyük bir katılım sergileyerek İslam nizamına ve İslam İnkılabı rehberine bağlılıklarını sergiledi. İslam İnkılabı rehberinin bugün İran halkı için bir kutlama olmalı dediği açıklamasının hikayesi bugün sandık başlarında gerçekleşti. Sandıklardaki kalabalık, milletin destansı varlığı, düşmanların uykusunu yine bozdu. İran halkı bugün Farsları, Lorları, Kürtleri, Türkleri, Arapları, Belucileri ve Türkmenleri kuzeyden güneye, doğudan batıya, Hazar'dan Fars Körfezi'ne, Hamun'dan Urumiye'ye kadar uyumlu, kaynaşmış ve birlik ve beraberlik içinde kendini gösterdi. Bugün İran halkı yaklaşık 60 bin sandıkta oy kullandı.
13. İran Cumhurbaşkanlığı seçimi yurt dışındaki İranlıların dünyadaki İran misyonlarına yaygın katılımıyla gerçekleşti. İran genelinde yapılan seçimlerle eş zamanlı olarak dünyadaki İran temsilcilikleri hedef ülkelerde ve İranlıların bulunduğu ülkelerde 230'dan fazla şubede farklı ülkelerde yaşayan İran vatandaşlarının oylarını aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade farklı ülkelerdeki korona düzenlemeleriyle ilgili tüm engellere rağmen 5 kıtada 234 sandıkta 133 ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu ana kadar yurt dışından seçim ihlallerine ilişkin herhangi bir rapor alınmadığını belirterek sizi temin ederim ki sandıklar en son ilgilenen kişi oy verebilsin diye açık olacak dedi.
Türkiye'de yaşayan İranlı vatandaşların 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaları için Ankara, İstanbul, Trabzon, Erzurum, İzmir ve Antalya olmak üzere 6 şehirde 7 sandık kuruldu. Türkiye'de yaşayan İranlı vatandaşlar Ankara, İstanbul, Trabzon, Erzurum, İzmir'de kurulan sandıklarda oylarını kullanırlarken Antalya'da da bir seyyar oy sandığı hazırlandı. Türkiye'de oy vermek isteyen vatandaşlar sabah 8 ile öğleden sonra 18 arasında oylarını kullandılar. İran'ın Ankara Büyükelçisi dün bir video mesajı yayınlayarak oy vermenin her İranlı vatandaşın demokratik hakkı olduğunu ve İran vatandaşlarından bu haklarını kullanmalarını istedi. El Alem kanalı muhabiri seçimlere Türkiye'de yaşayan İranlıların görkemli bir katılım sergilediklerini bildirdi.
İran İslam İnkılabı rehberi bugün Tahran saatiyle sabah 7'de 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi, il ve köy meclis seçimi, bilgiler meclisi ara seçimi ve İslam Şura Meclisi 11. dönem ara seçimi için oyunu kullandı. Ayetullah Hamine'yi daha sonra seçim gününü İran Milleti Günü olarak nitelendirerek bugün halk oylarıyla ülkenin genel kaderini ve önümüzdeki yıllar için görevini belirleyen ana saha ve sahne yöneticileridir. Bu yüzden bugünün sahibidir dedi. İslam İnkılabı rehberi açıklamasında ayrıca şöyle dedi. Bu gerçeğe dayanarak insan aklı herkesin bu büyük milli imtihandan geçmesini ve seçimlere katılmasını emretmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmanın ardından Cumhurbaşkanlık seçimlerinin ülkenin en önemli seçimlerinden olduğunu işaretle tüm dünya gözünün İran seçimleri üzerinde olduğunu söyledi. İran Press'in haberine göre Hasan Ruhani bugün oyunu kullandı. Ardından yaptığı açıklamada halk bu seçimlerin kendi kaderlerini ve İslam Cumhuriyeti nizamı için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor dedi. Cumhurbaşkanlık seçimlerinin ülkenin en önemli seçimlerinden olduğunu belirten Ruhani şöyle dedi. Halktan adayların ön kayıt aşamalarında yaşanan sorunlar ve konuları dikkate almamalarını oy sandıklarına giderek seçtikleri adaya oy vermelerini rica ediyorum. Ruhani seçimlerin tam zamanında ve gecikmeden gerçekleştiğine işaretle İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rapora göre tüm ülke genelinde güvenlik açısından hatta tek bir vaka yaşanmadığını ve bunun ise çok değerli olduğunu belirtti.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı seçimlerin dini demokrasinin sermayesi olduğunu ve aslında Cumhuriyet'in ve İslamiyet'in korunması için halkın cihadının sonucu olduğunu söyledi. İran Press'in haberine göre Galibaf bugün Tahran'ın Ebu Zer Camii'nde oyunu kullanmanın ardından yaptığı açıklamada seçimler ülkenin en önemli siyasi ve sosyal sermayesi sayılır ve İran'ın iktidarı ve kalıcı güvenliği için oy sandıkları ülkeye kalıcılığı ve derinliği kazandıracaktır dedi. Galibaf şöyle dedi, sorunlar ve eksiklikleri gidermek için ister kent ve köy konseyleri seçimleri düzeyinde ister cumhurbaşkanı seçimleri gibi milli düzeyde seçimler ülkede yönetimin nefes alması için değişim fırsatıdır. Galibaf münazaralar ve seçim programlarında verilen tüm vaatlerin gerçekleşmesi gerektiğini belirterek meclisin gelecek hükümet ile olumlu işbirliği sayesinde ve iki erkin bağımsızın korunması ile halkın sorunlarını ekonomik konulara öncelik verilerek çözmeyi umut etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı kendi kaderini belirleme hakkı İran halkının inkılap ile kazandığı en önemli haklardan biri olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Sözcülük Genel Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre diplomatik toplantıya katılmak üzere Antalya'da bulunan Muhammed Cevat Zarif bu sabah Cumhurbaşkanlık oyunu kullanması ardından nizamın cumhuriyeti inkılabın en önemli getirilerindendir ve oy sandıkları kendimiz ve çocuklarımızın geleceğini ayrıca ülkenin yolunu belirlemek için en iyi yerdir dedi. Dışişleri Bakanı şöyle dedi, halk tarafından kim seçilirse herkes tarafından saygı duyulur ve inşallah başarılı olur.
İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, demokrasinin bir sembolü olarak halkın seçimlere katılımını ve varlığını arttırmak için atılan her adım, İslami sistemin otoritesini, güvenliğini ve meşruiyetini arttırmaya yönelik bir adımdır, dedi. Şemhani bugün Tahran'daki sandıkta oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sonuç halkın varlığı ve katılım ilkesidir. Halkın dediği olur. Halkın oyuna saygılı olunmalıdır, dedi. Şemhani seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yarışmaların yerini kardeşlik, işbirliği ve ülkenin tanıtımı için ortak çabaların alacağını ve seçilen Cumhurbaşkanı'na destek ve yardım için tüm grupların ve siyasi grupların seferber edilmesini umduğunu dile getirdi. Bu arada İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de seçimlere katıldıktan sonra gazetecilere verdiği mesajda, insanlar siyasi görüşüne bakılmaksızın seçimlere coşkuyla ve bilinçli olarak katılmalı, dedi. Nemeki sandık ve seçim mekanizması, Cumhuriyet'in simgesi ve İran halkının bir asırdan fazla mücadelesinin ve halk iradesinin ürünüdür, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Başkanı Mahmud Vaizi, seçimlere katılım İran'ın bölgedeki uluslararası arenadaki konumunu güçlendireceğini belirtti. İran'a göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Başkanı Mahmud Vaizi, Cuma günü İçişleri Bakanlığı seçim merkezinde yaptığı açıklamada, "Bugün İran için önemli bir gün. İran'ın geleceği önemli bir gün. Ülke ve İslami İran'ın ilerlemesi için bugün ve bu seçimler son derece önemlidir," dedi. Mahmud Vaizi, halkın desteğini daha fazla alan Cumhurbaşkanı elbette hem birlik ve beraberliği güçlendirecek ve hem de bölgede İran'ın otoritesini artıracak ve uluslararası sorunların çözümünde İran'ın elini güçlendirecektir, dedi.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tüm General Selami, düşman bu seçimde savaş taktiğiyle savaştı ve karşı karşıya geldi. Ancak İslami İran'ın onurlu ve aziz halkı oylarıyla düşmana adeta füze yağdırıyor, dedi. Tüm General Hüseyin Selami bugün İmam Ali Aleyhisselam polis karakolu toplantısının oturum kulisinde yaptığı açıklamada, seçimlere temasla Büyük İran milleti seçimlere coşkulu ve görkemli bir şekilde katıldı ve bu durum düşmanın arzularının kursaklarına kalmasına neden oldu, dedi. İran'ın Atlas Okyanusu'nu kuzeyinde bulunan 79. Deniz Seferi Filosu'nun komutanları ve personeli de seçimlere maksimum düzeyde katılım için İran halkına çağrıda bulundular.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, seçimlerde halkın renkli varlığının şüphesiz güçlü, onurlu ve etkileşimli bir dış politika için güçlü bir destek olduğunu ve müzakerecileri yaptırımları kaldırmanın zor yolunda kesinlikle güçlendireceğini söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre, İran'ın Viyana'daki müzakere heyeti başkanı Seyyid Abbas Irakçı, Cuma günü Avusturya'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde bulunan sandık merkezinde 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı. Irakçı Cumhurbaşkanlığı seçimine katıldıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Seçimde halkın renkli varlığı şüphesiz güçlü, onurlu ve etkileşimli bir dış politika için güçlü bir destektir ve yaptırımların kaldırılmasında kesinlikle önemli etkisi olacaktır," dedi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, İran'ın nükleer faaliyetinin barışçıl olduğunu itiraf etti. Mark Milley, İran'da nükleer silah edinme konusunda ulusal bir karar olduğuna dair hiçbir kanıt görmediğini söyledi. Mark Milley, İran'ın nükleer programına son verilmesi çağrısında da bulundu. Amerikalı yetkinin bu iddiası, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer faaliyetinin barışçıl olduğunu defalarca yayınladığı raporlara binaen devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti, Batı ülkelerin nükleer programının askeri boyutuyla ilgili iddialarını her zaman reddetmiştir.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği Dış Politika Şefi ile yaptığı görüşmede Amerika yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini ve nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmenin imkansızlığını vurguladı ve Viyana görüşmelerinin verimli geçmesini umduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'na göre Zarif bugün Antalya Diplomatik Meclisi toplantısının oturum kulisinde Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell ile bir araya geldi. Görüşmede Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki müzakerelerinin son durumunu gözden geçirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika yaptırımlarını kaldırma ihtiyacına ve nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmenin imkansızlığına dair yaklaşımını vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de terörle mücadele eden ilk ülke olduğunu iddia etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün İran Dışişleri Bakanı Mehmet Cevat Zarif ve diğer ülkelerden diplomatların katıldığı Antalya Diplomatik Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'de terör örgütleriyle mücadele eden ilk ülke olduğunu iddia etti. Bu arada çeşitli ülkeler ve Birleşmiş Milletler Türkiye'nin Suriye'deki terörizme ve terörist gruplara verdiği destek konusunda uyarılarda bulunuyorlar.
Reuters'in haberine göre Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kurulma potansiyeli olan Türk askeri üssü ile ilgili görüşmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Kremlin yönetimi Türkiye'nin bu hamlesi nedeniyle Rusya'nın kendi güvenliğini ve çıkarlarını teminat altına almak için adımlar atmasının gerekli olduğunu açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov geçen yıl Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın çatıştığı Güney Kafkasya'daki ortamı istikrarsızlaştırmak için Rusya'nın NATO üyesi Türkiye ile yakın iletişimde olduğunu ifade etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü IŞİD'e maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işledikleri tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşmada IŞİD'e maddi kaynak sağlayan Suriyeli şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin 5 Türk vatandaşı ile de bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Öte yandan Türkiye İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan PKK-KCK mensubunun ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu bildirdi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 127 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10.100 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82.746'ya, vaka sayısı ise 3.080.526'ya çıktı.
Ve son haberimiz Kudüs ve Filistin müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin terör rejimi İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlere müdahalesini düşmanca saldırı olarak niteledi. Irkçı rejim İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahaleleri sürerken Kudüs ve Filistin müftüsü yaptığı açıklamada işgal devletinin polis ve askerleri Mescid-i Aksa'nın içinde Filistinlere düşmanca saldırıyor dedi. Fanatik Yahudi teröristlerin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hakaretine protesto etmenin bir hak olduğuna vurgu yapan Şeyh Hüseyin, çünkü bu kin, nefret, ırkçılık ve hakaretler hiçbir değer ve ahlakla örtüşmüyor. Bu hakaretler tüm semavi dinler ile beşeri hukuk sistemlerinde reddedilmiştir dedi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz değerli dinleyiciler. İlk yorumumuz 28 Hordat seçim günü başlığını taşıyor. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri, kent ve köy konseyleri, İslami Şura Meclisi ara dönem ve liderlik uzmanlık seçimleri ile birlikte bugün Cuma saat 7'de ülke genelinde başladı. İslam İnkılabı rehberi bugün Tahran saatiyle sabah 7'de İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde oyunu kullanıp daha sonra seçim gününü İran Milleti Günü olarak adlandırarak bugün halk oylarıyla ülkenin genel kaderini ve önümüzdeki yıllar için görevini belirleyen ana saha ve sahne yöneticilerdir. Bu yüzden bugünün sahibidir dedi. İslam İnkılabı rehberi açıklamasında ayrıca şöyle dedi. Bu gerçeğe dayanarak insan aklı herkesin bu büyük milli imtihandan geçmesini ve seçimlere katılmasını emretmektedir ve halkı seçimlere katılmaya tekrar tekrar davet etmemizin sebebi halkın bizzat kendisinin bu katılımdan istifade etmesidir ve elbette İran İslam Cumhuriyeti de uluslararası arenada büyük avantajlar elde edecektir. Halkın bireysel oyu önemlidir. Hepiniz gelin, oy verin ve kimse benim oyumdan bir şey olmaz demesin. Çünkü milyonlarca oyu oluşturan bu tek oylardır. Son 42 yılda yapılan tüm seçimler gibi bu seçimde çok yönlü. Ancak bu bağlamda 3 yön daha fazla vurgulanmaktadır. Seçimlerin öneminin birinci boyutu, demokratik sistemin devamı ve halkın mevcut oyunun ülkenin kaderini belirlemesidir. İslam İnkılabı zaferinden sonra yapılan seçimler her zaman demokrasinin temellerini sağlamlaştırmış ve yeni zevklerin faaliyetinin önünü açmıştır. Elbette aday seçiminin her döneminin bir önceki dönemlere göre siyasi beğeni ve görüş açısından farklılık göstermesi doğaldır. Aslında bu farklılıklar her seçimde önemli bir nokta olan seçimin sağlıklı olduğunun bir göstergesidir.
Seçimlerin öneminin ikinci boyutu halkın seçimlere katılımının sosyopolitik etkileridir. Seçimlere katılmak dini görevin yanı sıra sosyopolitik bir haktır. Ancak bu hakkın bireysel hakkın ötesinde etkileri ve aktivizmi vardır. Çünkü sandığa atılan her oy eninde sonunda içinden seçim yapılacak bir milletin yani siyasi birlik, milli ve dini birlik olan bir dizi oy alacaktır, oy olacaktır. Bu nedenle seçimlere katılımın düşük olması ve ülkenin kaderine ve siyasi geleceğine kayıtsız kalınması önümüzdeki yıllarda kalıcı olumsuz etkiler oluşturabilir. Bu açıdan bakıldığında seçimlerin öneminin üçüncü yönü milletin oylarının sistemin desteğini güçlendirmedeki etkisidir. İran'da 38'den fazla seçim yapma deneyimi seçimlerin ihtişamı daha görünür olduğunda siyasi, sosyal ve ekonomik etkilerinin arttığını göstermektedir. İran büyük ve güçlü bir ülkedir. Ülkenin imkanlarının yürütme erkeği başkanının önemli sorumluluklarına göre yetenekli ve verimli bir cumhurbaşkanı seçilerek kullanılması ve mevcut kapasitelerin ülkenin en üst düzeyde kalkınması için kullanılabilmesi çok önem taşıyor. Sağduyulu bir seçimle bu ulusal hedefe ulaşılmasına yardımcı olabilir ve ülkeyi yükseltme için adımlar atabiliriz. Dolayısıyla seçim sürecinin her iki tarafında yani hem halkın hem de seçmenin karşısına çıkan adayların bu konuda rolü ve etkisi vardır. Kesin olan şu ki seçimler tüm inişli ve çıkışlarıyla her zaman değişimi beraberine getirdi. Toplumda ilerlemek için umut ve çabayı motive edebilecek değişiklikler. Büyük İran milleti farkındalık ve anlayışla ve değerli bir seçimle ilerleme yolunda adımlar attığını birçok kez göstermiştir. Bugünkü seçimlerde bu konudan müstesna değildir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü'nün Kanada hükümetinin ayrımcı politikalarıyla ilgili endişeleri başlığını taşıyor. Batılı ülkelerde çeşitli toplumsal boyutlarda ayrımcı politikalar uygulanmaya devam ediyor. Bu konuda İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü son raporlarında şunları ifade etti. Kanada her yıl engelliler de dahil olmak üzere binlerce insanı ayrımcı koşullar altında göç ettikleri için hapsediyor. Uluslararası Af Örgütü Kanada gözaltı merkezlerindeki göçmenlerin içinde bulunduğu vahim durumu da bildirmiş ve belgelere dayanarak gözaltı merkezlerindeki göçmenlerin düzenli olarak kelepçelendiğini ve dış dünyayla hiçbir bağlantısının olmadığını belirtmiştir. Bu rapor, Batı toplumunda, özellikle Amerika ve Kanada'da ırk, din ve ideolojik ayrımcılığın her zaman var olduğu ancak son yıllarda ayrımcı politikaların uygulanmasının daha ciddi hale geldiği bir sırada gündeme geliyor. Öyle ki Kanada Başbakanı Justin Trudeau çok sayıda Kanadalı'nın birdenbire ayrımcılığın bariz bir gerçek olduğuna inanmaya başladığını kabul ederek ayrımcılık sona ermeli ve bunun üzerinde çalışıyoruz dedi. Kanada'da 200 yerli çocuğun toplu mezarının bulunması ve Kanadalı Müslüman bir ailenin öldürülmesi sadece geçtiğimiz ay ifşa edilen vakalar arasında yer alıyor. Şimdi ise göçmenlere ve özel ihtiyaçları engelli olan kişilere yönelik ayrımcı muamele konusu gündeme gelmektedir. Ancak COVID-19 salgınının patlak vermesiyle birlikte Kanada dahil Batı ülkelerinde göçmenlere ve Asyalılara yönelik saldırılar da arttı. Kanada'daki sivil gruplar tarafından hazırlanan bir rapora göre Asyalı Amerikalılara yönelik ırksal şiddet, Amerika'ya özgü değil ve Kanada'da yaşayan Asyalılara yönelik çeşitli fiziksel ve sözlü saldırılar da son aylarda artmış bulunuyor.
Çin, Kanada Ulusal Sosyal Adalet Konseyi Başkanı, Kanada'da Asyalılara yönelik saldırıların keskin bir şekilde arttığını, hatta geçen yıl Amerika'dakinden daha fazla olduğuna değinerek, Kanada'da Asyalılara yönelik saldırılar, fiziksel saldırılar, kurbanlara öksürme veya tükürme ve sözlü taciz gibi eylemleri içerir dedi. Bu sorun Kanada, Amerika ve Batı'nın her zaman insan haklarını ve insan eşitliğini savunan sloganlar atmasına ve birçok ülkeyi insan haklarını ve insan eşitliğini ihlal etmekle suçlamasına rağmen meydana geliyor. Ayrımcılık sadece Kanada'da değil, Amerika ve diğer birçok Avrupa ülkesinde de yaygın hale gelmiştir. Bu ülkelerin pek çok vatandaşının, hatta polisin göçmenlere, renkli derilere, etnik dini ve kadın azınlıklarına karşı şiddetli muamelesi ve refaha ve hatta eğitime eşit erişimden yoksun olmaları, insan haklarına bağlılık ve insanların eşitliği alanda bu tür sloganlarının çoğunun boş kalmasına neden oldu. Korona salgını ve Kanada, Birleşik Arap, affedersiniz, korona salgını ve Kanada, Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmenler ve yerli halkların ilaca ve tedaviye eşit erişim ihtiyacı ile COVID-19 aşısının kullanılması ayrımcılığın yeni bir boyutunu ve derinliğini ortaya çıkardı. Bu ülkelerin çoğunda renkli derililerin, özellikle siyahiler ve göçmenler, ilaca, tedaviye ve aşılara erişim listesinin en altında yer alıyor ve birçoğu hastalıktan ve erişim eksikliğinden hayatını kaybediyor. Illinois valisi David Bowen'in dediği gibi, renkli insanlar için sağlık hizmeti kullanımında onlarca, belki de yüzyıllarca süren eşitsizliği telafi etmek zor. Medya ve uluslararası kuruluşların Batı toplumlarında çeşitli insanlık dışı ve insan hakları karşı davranışlara yönelik çeşitli raporlar yayınladığı bir dönemde görünen o ki bu ülkelerin yetkilileri oyun oynamaktan ve siyasi sloganlardan uzak, diğer ülkeleri suçlamak ve iç işlerine karışmak yerine yasaları reforme etmek ve daha iyi hale getirmek için göçmenleri, etnik ve ırksal azınlıklara yönelik siyasetlerini yeniden gözden geçirmeye çalışmalılar. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysan Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke arasında Şuşa beyannamesini imzaladı geçtiğimiz günlerde. Bakü ve Ankara liderleri arasında imzalanan bu beyanname metni yayınlanmadı. Ancak Şuşa bildirisinin imzalanmasının ardından iki lider bir basın toplantısına katıldı. İlham Aliyev Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile Şuşa'daki görüşmenin çok önemli ve tarihi olduğuna işaretle imzalanan belgeler geleceğe yönelik politikamızı belirlemektedir. Bu beyanname her zaman bir arada olacağımızı ve birbirimizin güvenliğine destek olacağımızı gösteriyor dedi. Şimdi biz de aslında bu ziyaret ve bu beyanname ile ilgili bugün sohbetimizi sizlerle paylaşıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Sohbetimizde Yeşil Iğdır gazetesi genel yayın yönetmeni ve gazeteci Sayın Cabbar Şıktaş bizimle birlikte. Cabbar Bey hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Hem de iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Türkiye'nin bu gündemini siz de muhakkak takip ediyorsunuz. Sayın Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret ve Şuşa beyannamesinin iki ülke arasındaki imzalanması Demin ifade ettiğim üzere Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in dediğine göre her iki ülke bir arada olacakları ve birbirlerinin güvenliğine destek olacaklarını gösteriyor bu bildiri ve beyanname. Şimdi siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? İçinde bulunduğumuz şartlarda özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de yani konumuna bakarak son yaşadığı olaylardan sonra bu bildiriyi nasıl siz değerlendirirsiniz?
Şimdi bu bildiri dün Azerbaycan'da yapılan, önceki gün Azerbaycan'da yapılan bu bildiri ve anlaşma çok önemli. Dünya kamuoyunun pür dikkat izlediği bir anlaşmaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev iki kardeş ülke adıyla Şuşa Beyannamesi, 16 sayfalık bir Şuşa Beyannamesi tasarladılar ve bunu imzaladılar. Karşılıklı diyaloglar, işte Şuşa'da birlikte dünyaya bir görüntü verdiler. Bu beyanname özellikle Orta Doğu, Orta Asya, bu coğrafyadaki yaşayan Türk, Müslüman topluluklar açısından son derece önemli bir gelişmeydi. Neticede dünyanın gözü önünde Ermenistan ve dış güçlerin diasporalarının destekleriyle 30 yıl önce Karabağ'da vahşice bir katliam gerçekleştirmiş ve yaklaşık 30 yıldır Karabağ Ermenilerin işgali altında duruyordu. Birçok diplomasi kanalları devreye sokuldu. Ancak bu kanalların hiçbirisi dikkate alınmadı ve Karabağ savaşsız bir şekilde terk edilmedi. Neticede yine Azerbaycan metanetli davrandı. Yine savaşsız olsun istedi ama Ermenilerin sayısız tacizleri neticesinde bu bir savaşa dönüştü ve 44 gün boyunca bir savaş sürdü. Burada takdir edilmesi gereken bir husus vardı. İki kardeş ülke sırt sırta verdi. Yani özellikle askeri açıdan ve dünya politikasında bir diaspora çalışması yarataraktan yaşatılan 44 günlük savaş Azerbaycan'ın zaferiyle neticelendi. Bir tek iki tane, üç tane şehir, Hocalı, Han kenti vesaire Rusların himayesinde kalmak şartıyla komple terk edildi. Biliyorsunuz medeniyet şehri Şuşa, Azerbaycan için, Türkiye için, Türk dünyası için önemli bir bölgeydi. Ve orada yapılan Şuşa beyannamesi ile dünyaya net bir mesaj verildi. Yani bizim Haydar Aliyev'in dediği gibi biz bir millet, iki devletiz. Onların acıları bizim acımız, sevinçleri bizim sevincimizdir. İlkesini orada ortaya koymuş oldular ve dediler ki yarın buraya yapılacak olan herhangi bir saldırı bize yapılmış gibidir. Bize yapılan bir saldırı Azerbaycan'a yapılmış gibidir. Şimdi bu olması gereken bir tutumdu. Burada dış güçlerin, isyonistlerin, emperyalistlerin bir ayak oyununda söz konusudur. Yani bu iki birleşmeyi İran'dan bağımsız tutmak da doğru değildir. İran da bu işin içindedir. İran'ın da bu işte onayı vardır. Bizim için, Türkiye için İran da önemli bir ülkedir. Yakın komşumuzdur. Hakeza İran yönetimi de Türkiye'den çok uzak politikalar bugüne kadar üretmediler. Yani İran Türkiye'den çok uzak çalışma içerisinde olmadı. Hakeza bu birlikteden rahatsızlık duyanlar illaki olacaktır. Liderler ülkelerinin başarısı için, ülkelerinin çıkarı için çalışırlar. Bugün bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan emperyalist dünyanın bir takım eleştirilerine maruz kalsa da ama biz Türk dünyası olaraktan gördüğümüz, hissettiğimiz şudur ki bizim yüzyıllarımızın altyapısı bugünden oluşturuluyor. Yarın inanıyorum ki Ermenistan'da bazı şeylerin farkına varacak ve Ermenistan azıcık böyle efsini yenebilse eminim ki Türkiye'ye olan sınır kapısı da açılacak, Azerbaycan'a olan sınır kapısı da açılacak ve Ermenistan abluk altında dört etrafı kapalı bir konumdayken dünyaya entegre olan bir konumuna gelecektir. Elbette bunlar dediğim gibi ülkelerin önceliği kendi çıkarlarıdır. Biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda bir format ortaya koyuyoruz ve bunu bennamen olarak da dünyaya ilan ediyoruz. Bu anlamda Ermenistan da kendi çıkarlarını elbette ki korusun ama bu korurken inatla hareket etmesini istiyoruz. Eğer inatla hareket edecek olursa bu kendi halkının şu anda içinde bulunduğu o dar boğaz, o sıkıntı, geçim sıkıntısının daha çok artmasına sebep olacaktır. Bir de bölge açısından bu çok önemli bir adımdı.
Evet.
O sevinci biz orada Şuşa'da yaşadık. Arzu ederdik, gönlümüz isterdi ki biz de orada olalım. Ama herkes işte istemekte olmuyor. Kısmet olursa biz de yakın bir zamanda oraya gidip o sevinci, o mutluluğu daha sonra da yaşamış olacağız.
İnşallah.
Yani olumlu bir gelişme, olumlu bir adım, doğru bir hareket. Devamında Zengezur Koridoru'nun açılması, devamında tren hatlarının açılması bölge açısından çok önemli bir gelişme olacaktır. Yani o bölgeye bakan 5 ülkenin 5'i de bu şeyden yeni gelişmeden çok fayda göreceklerdir diye düşünüyorum.
Doğru. Efendim kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Cabbar Bey.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Çok sağ olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Yeşil Iğdır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Sayın Cabbar Şiktaş ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyareti ve Şuşa Beyannamesi ile ilgili bugün sohbetimizde analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin İran'ın başarılarındaki yeri.
Değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Bugün İran İslam Cumhuriyeti bağımsız bir ülke olarak dünyada yüksek konumu bulunan bir devlettir. Kuşkusuz İran'ın bu önemli konuma gelmesi ülke liderinin İran'ı bağımsızlık, imar ve kalkınmaya doğru akılcı bir şekilde yönlendirmesinden kaynaklanır. Bu çerçevede biz de İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bu başarılarda yerini ve etkisini sizler için gözden geçirmeye karar verdik.
Evet, İran İslam Cumhuriyeti dünya çapında yüksek konumu olan bir devlettir. Bugün İran İslam İnkılabı'nın üzerinden 40 küsur yıl geçmiş ve İran milleti ve yetkililerinin birçok alanda emekleri sonuca ulaşmıştır. Gerçekte yeni çağın en büyük ve en halkçı inkılabı olan İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra düşmanların her türlü yıkıcı kumpaslarına karşı direnmenin yanında birçok alanda da büyük kazanımları elde etmeyi başardı.
İran İslam İnkılabı İslami mahiyetiyle hareketinde ve mücadele sürecinde her şeyden önce dini düşünceye ve İslami manevi ideolojiye öncelik tanıdı ve bunu dünya doğu ve batı blokları olmak üzere siyasi denklemlerle ikiye bölündüğü bir sırada yaptı. Komünist ideolojide din milletlerin afyonu olarak tanıtılıyor. Kapitalist ideolojide ise din siyasetten ayrıdır propagandası yapılıyordu. Ancak İran İslam İnkılabı dini maneviyat ruhunu ve düşüncesini kurumsal hale getirerek halkın dini değerlerini ve inançlarını yeniden canlandırdı. Topluma yeni bir ruh ve canlılık kazandırdı.
Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın da ilk ve en değerli getirisi de halkın yaşamına maneviyatı kazandırmak oldu. İran İslam İnkılabı'nın bu belirgin özelliği, dünyada maneviyata susamış milletlerin ilgisini çeken en önemli özelliklerinden biriydi. Şimdi ise İran İslam İnkılabı hayatının 5. 10 yılına girerken, yüce ve ideal hedeflerine doğru daha büyük bir ivmeyle hareket ediyor. Gerçi ideal hedeflere ulaşmak için daha uzun bir yol kat etmesi gerekir. Ama yine de şimdiye kadar elde edilen kazanımları hatırlatmakta yarar görüyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Nizamı son 40 küsur yılda birçok alanda göz kamaştıran ilerlemelere imza atmıştır. İran sağlık alanında 1960 ile 2017 yılları arasında yaşama umudunu geliştirme bakımından 7. sırada yer aldı. İran enerji alanında ise enerjiyi geliştirme endeksinde 2. petrol üretiminde 3. elektrik üretiminde 15. benzin üretiminde de 16. sırada yer aldı.
İran İslam Cumhuriyeti 2003 yılında ve Amerika'dan 5 yıl sonra kök hücre teknolojisini elde etti. İran hali hazırda kök hücre üzerine araştırma yapan dünyanın üstün ülkeleri arasında ilk 10'da ve bölgede ilk sırada yer alıyor. İran kök hücre alanında beyin ve kemik hücrelerini nakli, kalbin hasar gören dokularını onarım gibi alanlara kadar ilerlemiş ve hatta bu hücreleri klonlamayı da başarmıştır. İran kök hücre teknolojisinden göz ameliyatında, kanser ve kalp dokularının tedavisinde, omurga iliği hasarların onarımında, ceninlerde kök hücre üretiminde ve klonlamada yararlanıyor. Hali hazırda İran cenin kök hücrelerini üretmekte dünyada 8. sırada ve iPS kök hücrede 5. sırada ve Batı Asya bölgesinde 1. sırada yer alıyor.
İran İslam Cumhuriyeti yıllarca emeğin ardından uzay alanında da dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldı. Gerçi bu haber açıklandıktan sonra uluslararası düzeyde bu habere tepkiler başladı. Zira İran'ın uzay teknolojilerini elde etmesi büyük önem arz ediyordu. İran'ın uzay teknolojileri alanında ilk 10 ülke arasında yer alması demek Rusya, Amerika, Çin, Hindistan ve Avrupa Uzay Ajansı gibi güçlerle aynı sıralarda yer alma manasına geliyor. Bugün İran İslam Cumhuriyeti uzaya uydu gönderme ve uzay araştırmaları alanlarında bölgenin 24 ülkesi arasında 3. sırada yer alıyor.
İran İslam Cumhuriyeti nükleer yakıt sirkülasyonu elde eden ülkelerin arasında 8. Japonya'dan sonra doğalgazla çalışan santrallerin türbününde 2. 12 ülkede inşa ettiği barajlarla dünya genelinde bu alanda 3. ve bölgede yenilikçilik ve iş alanlarını geliştirme bakımından 1. sırada yer alıyor.
Yılında Amerika'nın en üstün teknoloji madalyası İranlı göz cerrahı Gulam Ali Peyman'a verildi. Yine İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerikan Milli İstihbarat Konseyi'nin dünyanın 20 yıllık ufku başlıklı raporuna göre dünyanın en etkili ilk 10 ülke arasında yer alacağının açıklanması birçok çevreyi hayrete düşürdü. Nitekim bugün İran bilim üretme alanında dünya genelinde 13. sırada yer alıyor ve bilimsel büyüme hızı dünya ortalamasının 11 katı olduğu ifade ediliyor.
İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın son 42 yılda en büyük kazanımlarından biri yüksek caydırıcı özelliği olan savunma gücüne kavuşması ve bu gücü düzenlenen çeşitli askeri tatbikatlarda ortaya koymasıdır. Amerika'da yayımlanan New York Times gazetesi bir raporunda şu ifadeleri kullandı. İran, Batı Asya bölgesinde en büyük füze gücüne sahiptir ve bu güce Amerika ve diğer düşmanları ile savaş durumunda caydırıcı ve karşılık verebilecek güç şeklinde bakıyor.
Kutsal savunma yıllarında Irak'ın bazı ordusu Doğu ve Batı süper güçlerinden aldığı uzun menzilli füzelerle İran'ın kentlerine hedef aldığı günlerde İran Silahlı Kuvvetleri Saddam'ın bazı ordusunun füze saldırılarına karşılık verebilecek tek bir füzeye sahip değildi. Ancak İSK ve özellikle İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu sıfırdan başlayarak füze yapımında adım adım ilerledi ve şimdi İran dünyanın en büyük füze gücüne sahip ülkelerden biri sayılıyor. Nitekim İran'ın bu alanda ilerlemesi de düşmanların ve İslami nizamın karşıtlarının korkulu kabusuna dönüştü.
Bugün İran İslam Cumhuriyeti balistik ve nokta vuruş yapan çeşitli füzeleri üretebiliyor. Üstelik İran füze teknolojisini hiçbir dış yardım olmaksızın ve düşmanların sabotajları ve askeri yaptırımlarına rağmen kavuşmuş ve bu da askeri çevreleri hayrete düşürmüştür. Bu bağlamda İngiltere Savunma ve Güvenlik Etüt Merkezi geçen sene yayımladığı bir raporunda İran'ın füze alanında gücünü geliştirmesini tam bir teknik devrim niteledi.
İran İslam Cumhuriyeti kuantum alanında da ilerleme kaydetti ve son zamanlarda kuantum aracılığı ile ilk data transferini gerçekleştirdi. Günümüzde dünyada sadece 6 ülke bu teknolojiyi elde etmiş bulunuyor ve İran'ın da kuantum alanında önde gelen ülkelerin arasında yer alması emsalsiz bir başarı ve kazanım sayılıyor. Kuantum teknolojisi oldukça güvenlidir. Bu teknoloji özellikle tıp, sağlık ve yeni görüntüleme alanlarında ayrıca uzay ve uydu teknolojilerinde kullanılıyor.
Son dönemde koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilediğinde yine İran, Batı Asya bölgesinde koronavirüs aşısını üreten ve bir kez daha sultan düzeninin bilim ve teknoloji tekelini kıran tek ülke oldu. Şimdi tüm bu anlatılanlardan sonra akla gelen soru ise, uzun yıllardır Amerika'nın en ağır yaptırımları altında bulunan ve her gün düşmanların türlü komploları ve şom planları ile tehdit edilen İran İslam Cumhuriyeti'nin bu başarıları nasıl elde ettiği sorusudur.
Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti'nin bu başarılarında çeşitli etkenler etkili olmuştur. Ülkesini onurlu ve izzetli görmek isteyen bir milletin azim ve iradesi, İslam İnkılabı'nın yüce hedeflerine ulaşma inancı gibi. Ancak bu etkenlerin yanında gözlemciler İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin tedbirleri ve akılcı önderliğinden İran'ın ilerlemesi ve istikrarlı duruşunun en önemli etkeni şeklinde söz ediyor. Ayetullah Hamenei 32 yıllık liderliği döneminde tedbirli, muktedir ve uzak görüşlü bir lider olduğunu, İran milleti her türlü durumda ona İmam Hümeyni'nin haklı halife olarak dayanabileceğini gösterdi.
Bugün İslami İran'ı yakından gören herkes, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın temelleri olarak nizamı yönetmekte emsalsiz rol ifa ettiğini, nitekim bu yüzden her zaman da düşmanların en ağır saldırılarına maruz kaldığını itiraf ediyor. Gerçekte İslami nizamı son yıllarda türlü fırtınalardan sağ çıkaran Ayetullah Hamenei'nin yöneticilik sanatı kolay kolay göz ardı edilecek bir konu olmadığı da açıkça ortadadır. Bu konuyu gelecek bölümlerde mutlaka ele alacağız.
Değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran-İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran ve Hindistan işbirliği alanları ve fırsatları.
Muhterem dinleyiciler, İran ve Hindistan'ın İşbirliği Alanları ve Fırsatları isimli dizi sohbetimizin 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran ve Hindistan ilişkilerini ve aralarındaki işbirliği kapasitelerini ele alacağız.
Yeni Delhi'nin Washington ile ilişkileri her zaman İran-Hindistan ilişkilerinin iyileştirilmesine ve düzelmesine kötü etki yapmıştır. Bazıları her zaman Yeni Delhi'nin Tahran ile ilişkilerinin Hindistan-Amerika anlaşmalarını ilerlemek için büyük bir engel olabileceğine inanmıştır. Ancak Tahran ile Yeni Delhi ilişkilerinin kurulmasının ardından Hindistan'ın Amerika ile ilişkilerinin gerilemesi olası görünmüyor. Hintli yetkililerin Modi'nin başbakan olduğu dönemdeki tutumu Yeni Delhi'nin İran ve Amerika arasında bir orta ve dengeli yol bulma arzusunu açıkça gösteriyor. İki ülke, üçüncü tarafların ikili ilişkiler üzerindeki etkisinin olmaması gerektiğini de defalarca vurguladı.
İran'da alt kıta uzmanı olan Doktor Nozar Şafi, geleceğe baktığımızda geleceğin Asya'ya ait olduğunu görebildiğimize inanıyor ve şöyle diyor: bu hem tüketici pazarının hem üretim pazarının hem de enerji kaynaklarının Asya'da bol miktarda bulunacağı anlamına geliyor. Bu nedenle bu bakış açısıyla İran ve Hindistan'ın gelecekteki karşılaşacakları ihtiyaçları karşılamak için ilişkileri geliştirmeye çok ihtiyaç duyduklarının farkındadırlar. Bu uzmana göre Hindistan büyük bir güce dönüşmeye çalışıyor ve İran bölgesel bir güç olmakta kararlı davranıyor. Bu çeşitli ekonomik, siyasi, güvenlik, jeopolitik ve enerji alanlarında işbirliğini gerektiriyor.
Doktor Nozar Şafii şöyle bir değerlendirmede bulunuyor: bunu akılda tutarak İran ve Hindistan'ın birbirlerinin bazı ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceklerini görüyoruz. Bu nedenle iki ülkenin işbirliği için bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Bu yol haritası ise Tahran-Yeni Delhi ilişkilerini istikrara kavuşturabilir ve bazı sorunların bu ilişkileri olumsuz etkilemesini önleyebilir.
İran-Hindistan ilişkilerinin en önemli kısmı Hindistan'ın ihtiyaç duyduğu petrol ve doğal gazını İran'dan satın almasıdır. İran normal olarak Hindistan'ın yıllık petrol ihtiyacının yaklaşık %12'sini karşılıyor. Ancak son yıllarda Hintli rafinerlerin ve petrokimya şirketlerinin İran'a olan borçlarının ödenmesi süreci Amerika'nın mali yaptırımları sebebince engellenmiştir. Hintli şirketler İran'a karşı Amerika'nın tek taraflı ve yasa dışı mali yaptırımları karşısında her zaman ihtiyatlı davranmışlardır. Bu şirketler İran'dan aldıkları petrolün karşılığını ödemek için Hindistan Merkez Bankası'ndan bir lisans almalıdır. Ancak Hindistan Merkez Bankası Amerika'nın yaptırım politikaları yüzünden bunu yapmakta zorlanmaktadır. Tabii ki Tahran ile Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin gelişmesine karşı çıkan birkaç Hintli çevrelerden bazıları Amerika'nın İran'ın borçlarının banka kaynakları aracılığıyla ödenmesine karşı çıkmasını memnuniyetle karşıladı ve ödemelerini geciktirerek daha fazla kar elde etmeye çalıştı.
Böyle bir ortamda Hindistan, İran'dan petrol ithalatı yapmaya devam edip etmeme konusunda karar vermekte zorlandı. Yeni Delhi, Amerika ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmak için diğer alanlarda Washington'dan tavizler almaya çalıştı. Tabii ki mevcut durumda Joe Biden, Beyaz Saray'a yerleştikten sonra Amerika ile Hindistan ve bu ülkenin İran'la işbirliği koşulları da değişebilir. Bu nedenle bazı uzmanlar geçmişe göre farklı olarak Hindistan'ın rafinaj ve petrol şirketlerinden İran'dan petrol ithal etmeyi tamamen durdurmalarını istemeyeceğini, yerel para birimi cinsinden ödeme yapma ve sigorta konusunda da alternatifler sunacağına inanıyorlar. Hindistan'a bu şekilde Amerika'nın yaptırımlarıyla örtülü bir şekilde mücadele edeceği söylenebilir. Buna rağmen İran-Hindistan ticari ilişkilerini etkileyen faktörlerden biri Yeni Delhi'nin İran'a mali taleplerini tam olarak ödeyememesidir.
İran-Hindistan ilişkilerinde etkili olan bir diğer faktör de Tahran ile İslamabad arasındaki ilişkilerdir. Pakistan ve Hindistan, Güney Asya'da iki nükleer rakip sayılırlar. Keşmir mülkiyetini dahil olmak üzere önemli konularda anlaşmazlık halindeler ve şimdiye kadar 3 kez savaşa girmişlerdir. Ancak İran-Pakistan ilişkileri kültürel, güvenlik, ekonomik gibi çeşitli açılardan Yeni Delhi için önemli ve hassastır. Güvenlik açısından Pakistan'ın Hindistan ile olan bağları önemlidir. Hindistan ile olası bir çatışma durumunda Pakistan İran'ın stratejik arka ve akabe olarak görüyor ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Yeni Delhi'ye karşı her koşulda İslamabad'ı destekleyeceğini umuyor.
Kültürel alanda Pakistan-Hindistan alt kıtasındaki diğer ülkeler gibi İran'ı medeniyet ve kültürün beşiği olarak görüyor. Farsi Pakistan edebiyatında ve kültüründe önemli bir yere sahiptir ve İran ile Pakistan'ın kültürel ortak yönleri göze çarpmaktadır. Ekonomik alanda enerji meselesi İslamabad için giderek artan bir önem kazanıyor. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'nin Hindistan alt kıtasına doğal gaz taşımak için önerdiği barış boru hattı Pakistan'da Hindistan'a göre çok daha memnuniyetle karşılandı.
Bazı Pakistan çevrelerinde Hindistan faktörü İran-Pakistan ilişkilerinin gelişmesinin önünde bir engel olarak görülüyor. Buna ilaveten bazı Hint çevrelerinde İran ile Pakistan arasındaki herhangi bir ilişkinin Yeni Delhi'ye zarar vereceği düşünülüyor. Ancak böyle bir algı yanlıştır. Çünkü ülkeler üçüncü bir ülke ile ilişkilerini gölgelemeden ve olumsuz bir etki yaratmadan karşı taraf ile olumlu ve gelişen bir işbirliğine sahip olabilirler.
Buna ilaveten Pakistan her daim Keşmir hususunda İran İslam Cumhuriyeti'nin İslamabad'ın Yeni Delhi'ye karşı tutumlarını desteklemesini bekliyor. Bu durum çoğu durumlarda Hintli makamların memnuniyetsizliğine yol açmıştır. Afganistan konusunda ise İran ve Hindistan'ın işbirliğinin, özellikle Çabahar Limanı'nın inşası ile Afganistan'ın açık sulara erişiminin sağlanması Pakistan'ı memnun etmedi. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti ulusal çıkarlarına dayalı olarak hem Pakistan hem de Hindistan ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştı.
Amerika ve Siyonist rejimin yanı sıra Suudi Arabistan da son yıllarda Tahran ile Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin gelişmesini engellemeye çalıştı. Tabii ki son yıllarda tekfirci terör örgütü IŞİD'in ortaya çıkması ve Yeni Delhi'nin Suudi Arabistan'ı bu terör örgütünü desteklemekle ilgili ciddi suçlaması Hindistan-Suudi Arabistan ilişkilerini olumsuz etkiledi. Düşünürler ve uzmanlar da dahil olmak üzere Hindistan halkı Suudi hükümeti IŞİD terörist grubuna yardım ettiği için kanayan büyük çaplı gösteriler düzenledi. Ancak Riyad, İran İslam Cumhuriyeti ile düşmanlığının devamında Hindistan'a enerji sunarak İran ile Hindistan ilişkilerinin gelişmesini engellemek istiyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye göre ülke toplam petrol ithalatının %18'ini Suudi Arabistan'dan sağlıyor.
Gelirleri Yeni Delhi hükümetinin gelir kaynaklarından biri olarak da kabul edilen Suudi Arabistan'daki çok sayıda Hintli işçinin varlığı, Hindistan ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri etkileyen etkenlerden ve araçlardan biri olarak kabul ediliyor. Yeni Delhi hükümeti, çoğu Hintli çevrenin Suudi nüfusunun genişlemesini Hintli Müslümanlar arasında tekfirci Vahabiliğinin gelişiminde bir faktör olarak gördüğü bir dönemde Hindistan, Suudi Arabistan'ın istihdam sektöründeki iş gücü kotasının artırılması çağrısında bulundu. Bunun Hindistan için olumsuz sonuçları olabilir. Özellikle Keşmir meselesinin körüklenmesi ve bu ülkedeki din ve mezheplerin beraber barışır yaşamının yok edilmesi açısından bu mesele tehlikeli ve hassas bir mesele sayılır. Bu nedenle birçok Hintli çevre Hindistan hükümetinin Riyad'ın bu ülkedeki yıkıcı faaliyetlerini durdurması gerektiğine inanıyor ve Tahran ile Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin bozulmasına ciddi bir şekilde karşı koyuyor.
Değerli dinleyiciler, İran ve Hindistan İşbirliği Alanları ve Fırsatları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlandırmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte sohbetimizin 28. bölümüne kulak verelim. İlk önce Bakara suresinin 23. ayetine kulak veriyoruz. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Yüce Allah çok kez İslam karşıtlarını mücadeleye davet etmiş ve eğer bu kitabın Allah tarafından olmadığını ve bir beşerin yazdığını iddia ediyorsanız bunun gibi bir kitap getirin ki İslam'ın sesi sussun şeklinde buyurmuştur. İşin ilginç yanı Kur'an-ı Kerim bu çağrılarda çok kez düşmanlara indirim yapmış ve örneğin bir keresinde Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap getirin dediği halde bir başka yerde Kur'an-ı Kerim'in surelerine benzeyen sadece 10 sure getirin demiş ve bu ayette en azından bir sure getirin demiştir. Öte yandan Kur'an-ı Kerim bunun için düşmanları tahrik bile ediyor ve şöyle buyuruyor. Bunun için dünyanın her yerinden sizin gibi düşünenleri ve dostlarınızı hepsini çağırın ve yardım isteyin. Lakin bilin ki bunu başarmaya gücünüz yetmez. Gerçi tüm peygamberlerin bir takım mucizeleri vardır. Lakin İslam peygamberinin mucizesi yani Kur'an-ı Kerim'in kendine özgü özellikleri vardır ki burada bu özelliklerden sadece 4'ünü kısaca anlatmak istiyoruz. İlk olarak Kur'an-ı Kerim'in konuşan özelliğidir. Diğer peygamberlerin mucizeleri kendiliğinden konuşamazdı. Ve bu yüzden bu peygamberlerin mucizeleri sürekli kendi yanlarında olması gerekiyor ve onlarda bu benim mucizem demesi gerekiyordu. Oysa Kur'an-ı Kerim'in tanıtılmasına gerek yoktur. Çünkü bu mucize bizzat muhalifleri mücadeleye davet ediyor ve onları yeniyor. Kur'an-ı Kerim hem kanunun kendisidir hem de belgesi. İkinci özellik Kur'an-ı Kerim'in ebedi oluşudur. Diğer peygamberlerin mucizeleri belli bir zaman diliminde vuku bulmuş ve sadece o dönemin insanları o mucizeleri görmüş veya duymuştur. Oysa Kur'an-ı Kerim sadece İslam peygamberinin yaşadığı çağ özgü değil, tarih boyunca bir mucizedir ve zaman aşımına uğramadığı gibi bilakis günden güne daha da güçlenmekte ve aydınlanmaktadır. Üçüncü özellik evrensellik özelliğidir. Kur'an-ı Kerim belli bir zamana özgü olmadığı gibi belli bir mekana da özgü değildir. Kur'an-ı Kerim'in muhatabı sadece Hicaz Yarımadası'nın insanları değil, tüm milletler ve kavimlerdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde "Ey Arap halkı" diye hitap edilmemiş, "Ey insanlar" şeklinde hitap edilmiştir. Dördüncü özellik ruhani özelliğidir. Diğer peygamberlerin mucizeleri genellikle maddi mucizelerdir ve insanların göz ve kulaklarını hayrete düşürür. Oysa Kur'an-ı Kerim kelam türündendir ve bildiğimiz alfabe harflerinden oluşmuştur. Lakin öylesine insanların ruhuna nüfuz eder ki aklı adeta teslim alır ve insan ruhunu fetheder. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Peygamberlerin vahiy ile onurlandırılmalarına sebep olan en önemli özellikleri Allah'a karşı mutlak teslimiyetleri ve kulluklarıdır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim birçok ayette peygamberlerden Allah'ın kulları olarak söz etmiş. Nitekim bu ayette de Kur'an-ı Kerim'i kulumuza nazil ettik şeklinde buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim kesin delillere dayalı bir kitaptır ve kuşku ve şüpheye mahal bırakmamıştır. Kur'an-ı Kerim ilahi ebedi mucizedir ve tüm çağlarda tüm insanları mücadeleye davet etmiştir. İslam dini ebedi ve evrensel bir dindir. Çünkü mucizesi Kur'an-ı Kerim bu özelliklere sahiptir ve belli bir zamana ve mekana özgü değildir. Dinin ilkelerine karşı hiçbir kuşkuya mahal vermemeliyiz ve eğer kuşkuya kapılacak olursak hemen bu kuşkuyu bertaraf etmeliyiz. En iyi mahkeme vicdan mahkemesidir. Bu yüzden bu ayet eğer hatta hemfikirleriniz bile getirdikleriniz Kur'an-ı Kerim gibi olduğuna şahadet getirirse biz kabul ederiz şeklinde buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in hakkaniyeti öylesine güçlüdür ki, eğer muhalifler bir tek sure bile getirirlerse, biz onu Kur'an-ı Kerim'in tümünün yerine kabul ederiz. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin 28. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve bakir bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler, el çekici yönlere sahiptir.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından, batıdaki dağları ve hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı büyülüyor.
Bugün sizlere İran'ın en önemli ekosistemleri ve doğal güzelliklerinden biri olan ve ülkenin kuzey batısında bulunan Haşilan Sulak Alanı ile tanıştıracağız. Haşilan Sulak Alanı toprağı torf ya da diğer adıyla turba topraktan oluşuyor ve bu olay kutup bölgelerinin özelliklerinden biri olduğu için birçok çevre uzmanına göre Haşilan Sulak Alanı'nın kuru ve sıcak bir bölgede bulunması ise doğada tıpkı bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtiyorlar.
Binlerce yıllık bu sulak alanı Kermanşah kentinin 26 kilometre mesafesinde ve İran'ın kuzeybatısında Haşilan köyünün yanı başındadır. Adını ise yöre halkının Kürtçe lehçesine göre yılan anlamında olan haşi ve yuva ve in anlamında olan landan alıyor. Haşilan sulağında çok sayıda su yılanı ve damalı su yılanı bulunması nedeniyle bu ad alınmıştır.
Haşilan sulak alanı özellikleri nedeniyle İran'da ve diğer bölge ülkelerinde benzersizdir. Mazisi Jurasik dönemine uzanan bu sulak alanı zaman aşımı ile kat kat oluşan torflu bir yatağa sahiptir. Aslında bu gibi sulak alanları dünyanın soğuk ve nemli bölgeleri ve daha çok kuzey yarım kürenin kuzeyinde bulunuyorlar. Fakat yükseklik ve rüzgar erozyonu gibi çok sayıda faktör tek parçalı kömürleri parçalayarak torflu bir yatak oluşturur.
Küçük ve büyük adalarıyla Haşilan sulak alanı İran'ın batısındaki en güzel sulak alanlardan biri olarak çevre örgütü tarafından koruma altına alınmıştır. Sulak alanın suyu ise Sebz Ali Irmağı'ndan ve yağmurdan sağlanır. Öyle ki kış aylarındaki yağışlar nedeniyle sulak alanındaki 110 irili ufaklı ada suyun altına giriyor. Haşilan sulak alanında yıllık ortalama yağış 451 milimetredir. Ayrıca bölgede rüzgar yıl boyunca farklı yönlerden esmektedir.
Haşilan sulak alanının bitki örtüsü çok güzel ve muhteşem bir manzaraya sahiptir. Sulak adanın iç yüzeyinde birçok farklı ve değişik güzel bitkiler ve çiçekler yeşeriyor. Sazanlık alanları ve otlardan oluşan bitki örtüsü haşılan sulak adanında sık sık göze çarpıyor. Sulak adanının çevresinde çeşitli hayvan türleri için uygun yaşam alanı sağlayan çeşitli uzun otsu bitki örtüsü bulunuyor. Sulak adanın içinde hiçbir yaban ağaç yok fakat bir çeşit salkım söğüt ağacı üstelik perakende ve dağınık şekilde göze çarpıyor.
Haşilan Kermanşah ilinin tek sulak alanıdır ve bir su ekosistemi olarak her zaman doğa severlerin ilgisini çekmiştir. Bu sulak alanında yaban hayatın büyük bir bölümü yaşıyor. Haşilan göçmen kuşların barınağı olduğu için koruma alanı olarak kabul edilir. Yapılan araştırmalara göre her yıl sonbahar yağmurları ve soğuk havaların başlamasıyla Orta Asya'dan birçok kuş bu habitata geliyor. Üstelik şartların uygun olması ve havaların ılımlanması ile buraya göç eden kuşların birçoğu kış aylarında burada geçiriyorlar. Fakat soğuk kışlarda ve su yüzeyinin buz tutması durumunda göçmen kuşlar mecburen İran'ın güney yaşam alanlarına göçlerine devam ederler.
Boz kaz, boz ördek, çamurcun ve yeşil baş ördeği ise bu kuşlardan bazılarıdır. Bazı yıllarda tesadüfen flamingolar, pelikan ve kuğu da suda yaşayan kuşlar olarak alanda görülürler. Ayrıca su alanlarının kenarında yaşayan bayağı kız kuşu, balıkçıl giller, ayrıca kartallar ve akbabalar gibi yırtıcı kuşlar aynı zamanda ibibik, keklik, bayağı kum kekli, toygargiller, kuyruk sallayan, sığırcık, kırmızı gagalı dağ kargası gibi karada yaşayan kuşlar da bölgede yaşıyorlar. Eğer kuşlar ve yaşam tarzları ile ilgileniyorsanız bu alan size çok güzel manzaralar sunar.
Haşilan sulak alanı içinde de çevresinde İran çitaları, kurtlar, yaban domuzları, tilkiler, tavşanlar, çakallar, keçiler ve vahşi kediler gibi fare ve memelerinin ailesinden canlı kemirgenler bulunur. Ayrıca sulak alanına adını veren yılanlardan bazı türleri de yaşıyorlar. Haşilan sulak alanında çeşitli sazan balıklarının yanı sıra birkaç kabuklular ve amfibiler, örneğin yengeçler, kurbağalar ve kaplumbağalar yaşıyor. Burada Hazar kaplumbağası veya gölet kaplumbağası türleri ve benekli kaplumbağaya da bolca rastlanır. Kaya keleri, kertenkeleler ve muhtemelen semenderler de bu ekosistemde yerini alır.
Haşilan sulak alanı henüz Ramsar Sözleşmesi'ne katılmamıştır. Kermanşah Çevresel İzleme Dairesi Başkanı'nın belirttiğine göre Haşilan'ın bu sözleşmeye katılmasının önündeki en önemli engel bu sulak alanın arazi mülkiyeti meselesidir. Köylüler uzun zamandır bu sulak alanın arazilerinde tarım ile meşgul, bu yüzden de sulak alanın topraklarına mülkiyeti özeldir ve bu çiftçilere aittir. Ramsar Sözleşmesi'ne katılmak için lagonun tüm ekolojik alanı çitle çevrilmiş ve bir kuş gözlem alanı yapım aşamasındadır. Özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak da uluslararası öneme sahip sulak alanlar hakkında sözleşme olan Ramsar Sözleşmesi, sulak alanlarının korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir.
Haşilan sulak alanına en iyi yolculuk zamanı ilkbahardır. Haşilan'a gitmek için önce İran'ın kuzeybatısında bulunan Kermanşah kentine gitmek gerekir. Zira sulak alanın 30 kilometre uzaklığında bulunuyor. Haşilan sulak alanına erişim yolu Kermanşah'dan Ravansar'a giderken kuzeye doğru Yaveri köyü üzerindendir. Burada önce köye ve sonra sulak alana ulaşılır. Bölgede konaklamak için 30-40 kilometre mesafede oteller bulunuyor. Gerçi Haşilan'ı gezmek için günübirlik bir yolculuk yeterli olacaktır. Fakat bölgeye gitmişken Kermanşah kenti ve bölgesinin diğer doğa harikalarını, tarih ve medeniyet kokan eserleri de ziyaret edebilir, medeniyet beşiği Kermanşah'ı gezebilirsiniz.
Muhterem dinleyiciler, bugün sizlere İran'ın kuzeybatısında bulunduğu iklim ve bölge nedeniyle adeta doğanan bir şakası olan Haşilan Sulak Anarı ile kısaca tanıştırmak istedik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kal. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Müzik